Ayrım 33, sayfa 378, Şahika A.J. Cronin. Evin önünde bir kalabalığın olduğunu gördü. Karanlık yüzler ve başlar seçilmiyordu. Durumu daha anlamaya zaman kalmadan kapıyı çalan polis karşısına dikildi. Bu trafik polisi ve arkadaşı Struhers'ti. Adamın gözünün akı acayip bir şekilde parlıyordu. Doktor, sanki koşan bir adam gibi güçlükle soluk alıyordu. Karınıza bir kaza oldu. Dükkandan fırlayınca otobüsün altında kaldı. Genç adam o anda buzdan bir elin kendisini yakaladığını duydu. Daha bir şey söylemeden kalabalık kendisine doğru ilerledi. Hol bir anda insanlarla dolmuştu. Frau Schmidt ağlıyordu. Otobüsün kondüktörü, başka bir polis, yabancılar kendisini muayenehaneye doğru itiyorlardı. Sonra kalabalığın arasından iki adamın taşıdığı Christine'in vücudu çıktı. Başı geriye doğru kavis yapan boynuyla beraber sarkmıştı. Parmağında hala Frau Schmidt'ten aldığı küçük paket takılıydı. Genç kadını muayenehanedeki sedirin üzerine yatırdılar. Fakat Christine için yapılacak bir şey yoktu. Andrew'un zihni adeta felce uğramış, günlerce bir deli gibi ne yaptığını bilmeden kalmıştı. Bazı anlar Bayan Benedict'in, Danny'nin, bir iki defa da Hope'un varlıklarını fark etmişti. Fakat diğer zamanlarda hareketlerini tam bir otomatizmle yapıyordu. Bütün benliği uzun bir ızdırap kabusu halinde içinde toplanmıştı. Tamamen yıpranan sinirleri, kaybından dolayı duyduğu elemi daha da artırıyordu. Durmadan düşünüyor, vicdan azabının baskısıyla geceleri korkunç rüyalar görüyor, terler dökerek uyanıyor ve büyük bir kederin pençesinde ağlıyor, çırpınıyordu. Yapılan soruşturma sırasında mahkeme tanıkların dinlenişini bulanık bir şekilde fark edebiliyordu. Gözlerini dikerek yere çömelmiş olan Frau Schmidt'e bakıyor, onun yanaklarından durmadan yaşlar aktığını görüyordu. Dükkana geldiğinde hep gülüyordu. Ne olur çabuk olun, kocamı bekletmek istemiyorum diyordu. Mahkeme, Doktor Manson'ı bu acı kaybından dolayı teselli ettiği zaman artık her şeyin bittiğini anlamıştı. Bir robot gibi yerinden kalkmış ve kendini Danny ile gri kaldırımlarda yürürken bulmuştu. Cenaze için hazırlığın nasıl yapıldığını bilmiyor, sadece bunları hayal meyal hatırlıyordu. Otomobille Castle Green'e giderken eski yıllara ait birçok anıları gözünün önünden bir sinema şeridi gibi geçiyordu. Mezarlıkta bir zamanlar Vailweave'un arkasındaki yüksek tepelerden inerek gelen küçük tayların koşuşmalarını, yelelerinin dalgalanışını hatırladı. Christine bu tepelerde dolaşmayı, serin rüzgarları yanaklarında duymayı ne kadar severdi. Halbuki aynı hayat dolu insan şimdi bir korkunç mezarlıkta yatıyordu. Gece kendisine azap veren sinirlerini yatıştırmak için sarhoş oluncaya kadar içiyordu. Fakat viski onu sakinleştirecek yerde benliğine karşı duyduğu hiddeti artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Gecenin karanlığı içinde odasında durmadan dolaşıyor, bağırıyor, kendi kendine nutuklar çekiyordu. Ondan kurtulacağını, onsuz yaşayabileceğini mi sanıyordun? Fakat hayır, bunu yapamadın. İstediğin suçun cezasını çekeceksin. Onun başına gelenlerden sen sorumlusun. Hayatın boyunca ızdırap çekmeye mahkumsun. Caddelerde başı açık, sanki rüyada gibi dolaşıyor. Gözlerini Whittler'ın dükkanının kapalı kepenklerine dikiyor. Sonra da gözlerinden acı yaşlar akarak geri dönüyordu. Bir zamanlar Chris, Allah ile alay edilmez demişti. Evet, bu sözler çok doğruydu. Allah'la alay asla edilemezdi. Kararsız bir durumda, şimdi sessiz, soğuk ve ıssız halde olan karısının odasına çıktı. Genç kadının çantası masanın üzerinde duruyordu. Onu alarak yanaklarına bastırdı ve sonra elleri titreyerek açtı. İçinden birkaç bozuk para, küçük bir mendil, aldığı yiyeceklerin faturası ve Blaine'leyken çekilen kendi fotoğrafı duruyordu. Artan bir acıyla Avril Lavigne'deki hastalarının Noel'de gönderdikleri hediyelere ilave edilen yazılara baktı. Üzerlerinde en derin teşekkürlerimle yazılıydı. Kristin bütün geçen yıllar boyunca hepsini saklamıştı. Göğsü derin bir hıçkırığın tesiriyle parçalanır gibi oldu. Ağlamak arzusuyla yatağın yanında diz çöktü. Ağladı, ağladı. Danny, onun içki içmesine engel olmuyordu. Sanki her gün kendisiyle beraber gibiydi. Hastalarına Dr. Lowry bakıyordu. Adam başka bir yerde oturduğu halde devamlı olarak muayenehaneye geliyordu. Ne olup bittiğini bilmiyor, bilmek de istemiyordu. Lowry ile karşılaşmamaya çalışıyordu. Bütün sinirleri adeta boşalmıştı. Kapının çalınması bile kalbinin delice çarpmasına sebep oluyordu. Yukarıda kendi odasında oturuyor, parmakları arasındaki buruşuk bir mendille arada sırada terleyen avuçlarını siliyordu. Gözünü dikerek şöminedeki ateşe bakıyor, geceleyin yine uykusuzlukla pençeleşeceğini düşünüyordu. Genç adam bu ruh hali içindeyken bir sabah Danny geldi. "Allah'a şükür sonunda kurtuldum, artık gidebiliriz," dedi. Kabul etmemesine imkan yoktu, çünkü karşı koyacak kuvvetini çoktan yitirmişti. Nereye gideceklerini sormadı bile. Sessiz bir kayıtsızlıkla Danny'nin bavula eşyalarını koyuşunu seyretti. Bir saat içinde hazırlanarak Paddington istasyonuna gitmek için yola çıktılar. O öğleden sonra güneybatı yönünde seyahat ettiler. Newport'ta aktarma yaparak Monmouthshire trenine bindiler. Abergavenny'de indikleri zaman Danny istasyonun önünde bir taksi tuttu. Şehirden çıkarak Rivieras'a doğru giderlerken sonbaharın zengin renkleriyle süslenmiş kırlardan geçiyorlardı. Danny anlattı. "Eskiden bu küçük yere balık tutmak için gelirdim. İsmi Lillentoy Abbey'dir. İşimize uygun bir yer olduğunu sanıyorum." Saat 6'da iki tarafında fındık ağaçları olan yollardan geçerek inecekleri yere geldiler. Etrafta yeşil çimenler arasında ebi harabeleri görülüyordu. Düz gri taşlar, manastırların birkaç sütun üzerindeki kemerleri hala ayakta duruyordu. Yıkılan taşlar kullanılarak bir yolcu konağı yapılmıştı. Çok yakında küçük bir dere devamlı bir şırıltıyla akıyordu. Akşamın sakin havası içinde mavi odun dumanları göğe doğru yükseliyordu. Ertesi sabah Danny, gezinti için Andrew'yu da beraber sürükledi. Güzel ve canlı bir gündü. Fakat Andrew, uykusuz geçen bir geceden sonra bütün adeleleri gevşediği için kısa bir yürüyüşten sonra geri dönmek istedi. Danny ise buna aldırmayarak onu 8 mil yürüttü. Ertesi gün bunu 10 mile çıkarttı. Haftanın sonunda günde 20 mil yürüyorlardı. Andrew geceleri odasına adeta sürünerek çıkıyor ve baygın bir şekilde kendisini yatağa atıyordu. Abbey'de kimse onları aldırmıyordu. Sadece alabalık mevsiminin sonu yaklaştığı için birkaç balıkçı balık tutuyordu. Bir manastırda açıkta yanan ateşin karşısına geçerek tahta masalarda yemeklerini yiyorlardı. Bu yemekler basit fakat güzeldi. Yürüyüşleri sırasında konuşmuyorlardı. Bazen bütün gün yürüdükleri halde aralarında sadece birkaç kelime geçiyordu. İlk zamanlar Andrew geçtikleri kırlarla hiç ilgilenmiyordu. Fakat günler geçtikçe koruların, ırmakların, eğrelti otlarıyla kaplı tepelerin güzelliği yavaş yavaş onun uyuşuk ruhunu da etkilemeye başladı. Artık iyileşip kendini toparlıyordu. Fakat bu çok yavaş oluyordu. İlk ayın sonlarına doğru uzun yürüyüşlerine, yorgunluğuna dayanabilecek hale geldi. İyice yemek yiyor, normal bir şekilde uyuyor, her sabah soğuk suyla duş yaparak gelecek günleri korkusuz karşılayabiliyordu. İyileşmesi için bundan daha iyi ve sessiz bir yer olamayacağını anlamaya başladı. Yerlerdeki buzların ayakları altında kırıldığını gördüğü zaman ilk defa olarak kendini biraz neşeli buldu. Sonunda hiç umulmadık bir anda konuşmaya başladı. İlk konuşmaları önemsiz şeyler üzerineydi. Aklı tıpkı büyük bir yarış için hazırlanan atletin yavaş yavaş yaptığı antrenmanlar gibi hayata karşı daha dikkatli davranıyordu. Fakat Deni ona günlük olaylardan bahsediyor, bilgi veriyordu. Muayenehanesi Dr. Lowry'e satılmıştı. Eline Turner'ın söylediği kadar para geçmemişti fakat yine de ona yakındı. Hope sonunda bursunu tamamlayarak Birmingham'daki evine gitmişti. Deni ise Lilithoyne'a gelmeden önce işini bıraktığı için serbestti. Sonuç o kadar açıktı ki Andrew ansızın başını kaldırdı. "Yılbaşında muhakkak işe başlamalıyım," dedi. Artık ciddi olarak konuşuyorlardı. Bir hafta içinde yüzünün asıklığı tamamen kayboldu. İnsanoğlunun bu kadar öldürücü bir darbeden sonra tekrar düzelmesi ona acayip ve üzücü geliyordu. Yine de buna engel olamıyor, gün geçtikçe kendini daha çok toparlıyordu. Daha önceleri çok iyi işleyen bir makine gibi hareket ediyor, her şeyi kayıtsızlık ve duygusuzluk içinde yapıyordu. Fakat şimdi sert havayı gerçek bir enerjiyle içine çekiyor, elindeki bastonla eğrelti otlarına vuruyor, mektuplarını Deni'nin yazmasına izin vermiyor, eğer postadan tıp gazetesi çıkmazsa kızıyordu. Akşamları Deni ile büyük bir haritanın karşısında uzun uzun konuşuyorlardı. Birçok şehrin ismini yazarak liste yapmışlardı. Fakat bu kadar isim lüzumsuz diye o listeyi atarak 9 isim bulunan yeni bir liste hazırladılar. Bunlardan ikisi Staffordshire'da, üçü Northamshire'da, dördü de Warwickshire'daydı. Ertesi pazartesi günü Deni bir haftalığına gitti. Andrew bu 7 gün boyunca yeniden işe başlamak, Hope ve Deni ile birlikte çalışma hayatına atılmak için büyük bir istek duydu. Sabırsızlığı durmadan artıyordu. Bir cumartesi öğleden sonra haftanın son trenini karşılamak için Ebrugeni'ye kadar yürüdü. Fakat bütün umudu kırılmış bir halde, işe başlamasının 2 gece daha geciktiğini düşünerek dönerken konağın önünde koyu renkli küçük bir Ford'un durduğunu gördü. Hemen kapıya doğru koştu. Kandilin ışığı altında Deni ve Hope'u yumurta, sucuk, peynir ve şeftali yerken buldu. Burada hafta sonuna kadar kaldılar. Deni'nin yemek yerken verdiği bilgi konuşmalarının hararetlenmesini sağlamıştı. Dışarıda yağan yağmur ve dolu hızlı hızlı çarparak camları dövüyordu. Havalar en sonunda bozulmuştu. Fakat bu onları rahatsız etmiyordu. Deni şehirlerden ikisini gezerek görmüştü. Bunlar Frampton ve Stanborough'di. Buraları genç operatörün anlattığına göre tıbbi gelişmeler için uygundu. Her ikisi de yarı zirai kasabalardı ve son zamanlarda endüstri bakımından gelişmeler başlamıştı. Stanborough'da bir motor, Frampton'da ise şeker fabrikası kurulmuştu. Evler kasabanın dışarılarına doğru yayılıyor, nüfus durmadan artıyordu. Fakat her iki yerde tıp bakımından geri kalmıştı. Frampton'da kulübe kadar küçük bir hastane vardı. Stanborough'da o da yoktu. Çok acele olaylarda 15 mil uzaktaki Coventry'ye gidiliyordu. Bu azıcık bilgi bile hepsini aynı iz üzerinde tazılar gibi düşünmeye yöneltti. Fakat Deni'nin onları harekete geçirecek daha birçok haberi vardı. Bir seyahat rehberinden koparttığı Stanborough planını da getirmişti. "Söylediğim için üzgünüm, bunu Stanborough'daki otelden çaldım. Burası bizim için iyi bir yere benziyor." Hope her zamanki aceleciliğiyle sordu. "Buradaki işaret ne?" Hepsi birden plana doğru eğildikleri zaman Deni anlattı. "Ha, o mu? Çarşıyı gösteren daire. Her nedense daire için almışlar. Kasabanın tam ortasında yüksekçe ve iyi bir yerde. Etrafını evler, dükkanlar, iş yerleri ve sağlık memurunun oturduğu yer daire gibi sıralanmıştı." "Sağlık memurunu gördüm. Kırmızı yüzlü, şişman bir adam. Yanında iki asistan çalıştırıyor. Dairenin ortasında güzel bir çeşme ile onun tam karşısında geniş odalar, sağlam zemini olan satılık iki ev var. Bana kalırsa..." Hope Deni'nin sözünü kesti. "Bana kalırsa da öyle. Bu çeşmenin karşısında küçük bir laboratuvar kurmaktan daha güzel bir şey olamaz." Konuşmayı sürdürdüler. Deni onlara daha fazla bilgi verdi. "Belki de hepimiz birer çılgınız. Bu fikir Amerika'daki büyük şehirlerde gerçekleşmiştir fakat hepsi de iyi bir teşkilat ve çok para sarf edilerek yapılmıştır. Bizimse hiç o kadar paramız yok. Belki aramızda kavga bile ederiz. Fakat hop ayağa kalkarak yerinde. Allah bize yardım eder. Pazar günü planlarını hazırladılar. Hop pazartesi günü evine dönerken Stanborough'a uğrayacaktı. Danny ile Andrew de çarşamba günü onunla Stanborough otelinde buluşacaklardı. Ve içlerinden biri bölgenin ev simsarlarıyla görüşecekti. Hop ertesi gün erkenden Ford'una binerek ayrıldı. Gökyüzü hala kapalıydı. Sert bir rüzgar esmesine rağmen yine de canlı bir gündü. Andrew kahvaltıdan sonra kendi başına bir saat kadar yürüyüşe çıktı. Artık çok daha iyi olmuştu. Klinik macerası onu pek sevindiriyordu. Yakında gerçekleşecek olan bu projenin kendisini ne kadar çok ilgilendirdiğini daha önce hiç düşünmemişti. Saat 11'de döndüğünde kendisine Londra'dan bir yığın mektup geldiğini gördü. Masaya oturarak mektupları açmaya başladı. Danny ateşin yanında sabah gazetesini okuyordu. İlk mektup Mary Bolland'dandı. Andrew satırları okurken memnuniyetle gülümsedi. Genç kız mektubuna onun kederine katıldığını, tekrar sağlığa kavuştuğunu yazarak başlamıştı. Daha sonra kısaca kendinden bahsetmişti. Sağlığı çok düzelmiş, hatta tamamen iyileşmiş denebilirdi. Son 5 haftadır harareti normale dönmüştü. Ayağa kalkmış, yavaş yavaş egzersizler yapıyordu. O kadar çok şişmanlamıştı ki tanınmayacak hale gelmişti. Genç kız kendisini görmesi için oraya davet ediyordu. Bay Stillman birkaç ay için Amerika'ya dönmüş, yerine asistanı Bay Merlin'i bırakmıştı. Kendisini Bellevue'ya getirdiği için ne kadar teşekkür etse azdı. Andrew, Mary'nin iyileştiğini duyduğu için çok sevinmişti. Mektubu masanın üzerine bıraktı. Gönderilmiş olan birçok reklam mektubunu ve genelgeleri ayırarak aralarından resmi görünüşlü zarfı aldı. Açarak kalın kağıdı kendine doğru çekti. Fakat biraz sonra yüzündeki gülümseme kayboldu. Gözlerine inanamayarak mektuba baktı. Göz bebekleri büyüdü ve yüzü bir ölü gibi bembeyaz oldu. Bir an hareketsiz, dikkatle elindeki kağıda baktı. Sonra alçak bir sesle konuştu. Danny, şuna bak. 8 hafta önce Andrew, hemşire Sharp'ı Notting Hill istasyonunda bıraktığı zaman kadın metro ile Oxford Circus'a, oradan da Queen Anne Caddesi'ne gitmişti. Doktor Hampton'ın hasta bakıcısı ve kendisinin de arkadaşı olan hemşire Trent ile o akşam Queen Tiyatrosu'nda kendilerinin çok sevdikleri Louis Savory'i Düşeş diyor ki temsilinde seyretmek için sözleşmişlerdi. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. Temsil tam 8.45'te başlayacaktı. Sharp'ın arkadaşına uğrayıp Queen Tiyatrosu'na gitmek için çok az zamanı vardı. Corner House'ta sıcak bir yemek yiyecek zamanları olmadığı için yolda birer sandviç atıştırabilirlerdi. Belki onu bile yapamayacaklardı. Sharp yolda giderken çok sinirliydi. Öğleden sonraki olaylar aklına geldikçe küplere biniyordu. 17 numaralı evin merdivenlerini tırmanarak hızlı hızlı zili çaldı. Kapıyı endişeli ve sistem dolu bir ifadeyle hemşire Trent açtı. Fakat daha bir şey söylemesine zaman kalmadan Sharp çabuk çabuk konuşmaya başladı. Ah şekerim, genç kaldığım için özür dilerim. Öyle sıkıcı bir gün geçirdim ki. Sana daha sonra anlatırım. Yalnız içeri girip öteberimi bırakmama izin ver. Eğer bu kıyafetle gidersem herhalde yetişiriz. İki hemşire koridorda dururlarken o sırada Hampton merdivenlerden indi. Smokinin içinde pırıl pırıldı. Onları görünce bir an durdu. Freddy kişiliğindeki cazibeyi göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmak istemezdi. Bu kendisini insanlara sevdirmek için kullandığı taktiklerden biriydi. Merhaba Sharp. Altın tabakasından neşeyle bir sigara çıkarttı. Yorgun görünüyorsunuz. İkiniz de niçin bu kadar geç kaldınız? Hemşire Trent galiba tiyatroya gideceğinizi söylemişti. Öyle değil mi? Sharp cevap verdi. Evet doktor. Doktor Manson hastalarından biri için geciktim. Ya, Fred'in hayret etmesi hemşire Sharp için yetmişti bile. Andrew hiçbir zaman sevmemişti. Hampton'a daima derin bir hayranlık beslemişti. Ansızın çenesini açtı. Hayatımda bu kadar berbat bir gün geçirmemiştim. Doktor Hampton. Victoria'dan aldığımız bir hastayı gizlice Bellevue'ya götürdük. Doktor Manson bu vakte kadar beni orada tuttu. Sonra ehliyetsiz bir adamla hastanın ciğerlerine hava verdi. Sharp o öğleden sonraki olayı bir çırpıda anlattı. Kızgınlığından gözyaşlarını zor tutuyordu. Kadın sözlerini bitirdiği zaman derin bir sessizlik oldu. Freddy'nin gözlerinde intikamcı bir ışık parlamıştı. Sonra konuştu. Çok fena hemşire. İnşallah temsili kaçırmazsınız. Hemşire Trent, bana baksanıza. Bir taksi tutun, parasını benim üzerime yazın. Masraf listenize ilave edersiniz. İzin verirseniz ben artık gideyim. Sharp Freddy'yi gözleriyle izlerken mırıldandı. İşte gerçek centilmen. Haydi şekerim, bir taksi bulalım. Freddy düşünceli bir şekilde otomobilini kulübe doğru sürüyordu. Andrew ile yaptığı o kavgadan sonra mecburen gururunu ayaklar altına alarak Friedman ve Ivory ile yeniden sıkı sıkı bir dostluk kurmuştu. Bu gece üçü bir arada yemek yiyeceklerdi. Freddy kötülük olsun diye değil, fakat diğerlerini heyecanlandırmak için olayı anlatmaya başladı. Manson bizden ayrıldıktan sonra bazı güzel dolaplar çeviriyormuş. Onun Stillman denilen adama hasta götürdüğünü duydum. Ivory çatalını bırakarak hayretle sordu. Ne? Anladığıma göre işbirliği yapıyorlarmış. Hampton kısaca hikayesinin özetini yaptı. Sözünü bitirdiği zaman Ivory haşin bir şekilde sordu. Sahi mi söylüyorsun? Sevgili dostum, ben de bunların yarım saat önce kendi hasta bakıcısından duydum. Bir an sessizlik oldu. Ivory gözlerini indirerek yemeğine devam etti. Bu sakinliğine rağmen gizli ve vahşi bir sevinç duyuyordu. Whittler'ın ameliyatından Manson'ın söylediği son sözlerden sonra onu hiçbir zaman affedemiyordu. Ivory duygulu bir adam değildi, fakat zayıflığını bilen ve bunu kıskançlıkla gizlemesini beceren bir insanın gururuna sahipti. Kendisinin ehliyetsiz bir operatör olduğunu çok iyi biliyordu. Fakat şimdiye kadar hiç kimse fena bir doktor olduğunu bu kadar şiddetle yüzüne vurmamıştı. Bu acı gerçeği söylediği için Manson'dan nefret ediyordu. Diğer ikisi birkaç dakika konuştuktan sonra başını kaldırdı. Gülümseyerek sordu. Manson'ın hasta bakıcısının adresini bulabilir misin? Freddy sözünü yarıda bırakarak baktı. Tabii. Ivory soğuk bir şekilde devam etti. Bana kalırsa bu işin peşi bırakılmamalı. Freddy dostum, Manson'la aramda hiçbir anlaşmazlık yok. Ben sadece işin ahlaki yönünü düşünüyorum. Genç adam Gatsby bana bu Stillman'dan bahsediyordu. Mayfly yemeğine davetliydik. Stillman'ın adı gazetelerde geçiyor. Fleet Caddesi'nden cahil bir gazeteci, saçma bazı yazılarla doktorların tedavi edemediği birçok hastaları Stillman'ın iyi ettiğini iddia etmişti. 33. ayrımın sonu. Sayfa 388.